Erkam Radyo'nun değerli dinleyicileri ve Erkam TV'nin güzide izleyicileri hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir Helal Hayat programında sizlerle birlikteyiz. Yine daimi konuğumuz Gimles Genel Sekreteri, Gıda Mühendisimiz Hayrettin İşbilir hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar diliyorum.
Teşekkürler. Bugün yine yorumlardan ilerleyelim istiyoruz. Çünkü ciddi
Tamam.
anlamda yorumlar birikti. Ve
Tamam.
bu yorumlar içerisinde güzel sorular da var. Mesela yorumlardan bir tanesi var ki, Rabbim bu kardeşimizi Tarım Bakanı eylesin diyor Gülşah Çolak hanımefendi. Amin diyorum.
Yani
Yerinde ve zamanında amin.
daha önce de bana böyle dualar yapıldı ama amin desem mi demesem mi diye endişe içerisindeyim. Bilemiyorum. Yani bu duaya amin desek ve gerçekleşmiş olsa bu mevcut hizmetimizden daha fazla hizmet edebilecek miyiz? Eğer daha fazla hizmet edebileceksek Rabbimizin rızasına ve istikametli kıldığı yolda daha fazla hizmet edebileceksek amin diyelim. Değilse amin demeyelim.
Bazı zamanlar o hizmeti kısırlaştıran dönemler olabilir. Dolayısıyla Allah en hayırlı olduğu bir zamanda hizmetin en iyi yerinde bizleri istihdam eylesin. Belki de duanın en
Amin.
makbulü bu olsa
Amin.
gerek. Efendim sorulara şöyle başlayalım hocam. En çok domuz bulunan gıda helal hayat B12. Şimdi burada yönetmenimiz bize bunu getirdiğinde bununla ilgili bizim 12. bölümde biz en çok domuz bulunan gıda diye bir başlık atmıştık. Orada da helal hayat B12 yazıyor. Yorumlarda B12 ile alakalı hani B12'de mi bulunuyor domuz B12'de mi diye böyle yorumlar çok geldi. Biz bu
Güzel, farklı
yorumları
bir bakış açısı olmuş.
orada B12 bölüm 12 anlamı taşıyordu aslında. Şimdi şöyle bir soru var. Sporcu ürünler hakkında da konuşabilir misiniz programda? Kaplan 1497 rumuzlu bir izleyicimiz. Sporcu ürünleri hakkında da konuşabilir misiniz bir programda? Protein tozları, kreatinler, spordan önce içilen kafein ve taurin içeren pre-workout içecekleri gibisinden demişler. Bu içecekler hakkında bilgi verebilir misiniz hocam? Sporcu ürünleri.
Yani şöyle birçok katkı var. Çok karışık bir şey. Protein yüklemesi yapılması için birçok proteini değişik formdaki proteinleri karıştırarak hızlı emilmesini de sağlayacak şekilde o formlardaki proteinlerle bir şeyler yapıyorlar ama şimdi başta peynir altı suyu tozu var. Zaten peynir altı suyu tozu peynirden kaynaklı bütün şüphelilikleri içeriyor.
Helal anlamında.
Tabii helal anlamında. Peynir altı suyu tozunun bir zararı vardır diyemeyiz. Yani sadece helallikle ilgili bir şüphesi olabilir. Fakat içerisindeki diğer işte o kreatindir, taurindir. Bu proteinler sentetikse, şimdi birkaç formda olabilir. Eğer sentetikse bu kimyasal reaksiyonlarda hangi amino asitler ya da hangi protein kaynakları bu reaktörlerde kullanıldı, onun bir kaynağına bakmak lazım. Direkt havadan yorum yapmak doğru olmaz. Mesela taurinle ilgili şu soru çok sorulur. Taurinin ilk keşfedildiği şey boğa spermleridir.
Evet, benim de aklımda o vardı.
Eski zamanda böyleydi. Ya günümüzde hala var mı bilmiyorum. Açık konuşayım.
Bu enerji içeceklerinde de vardı
Evet,
değil mi?
taurin, boğa sperm değil sadece. Boğa idrar ya da boğa salyası, tükürük, salgı yani aslında bu. Salgıdan elde edilen bir protein. Fakat daha sonraları sentetik olarak yanlış değilsem mikrobiyal fermantasyonla üretimi de mevcut diye hatırlıyorum. Ama yanlış olmasın. Eğer mikrobiyal bir üretim varsa zaten besi yerindeki girdiler önemli.
Daha önce konuşmuştuk
Aynen.
burada.
Kimyasal bir reaksiyonla elde ediliyorsa burada 5-6 tane, 8-10 tane işte karbon kaynağı, işte bir şeyler o reaksiyonlara sokularak o karbon zincirinin kaynağı nedir? Hangi amino asittir? Hangi proteindir? Ona bir bakmak lazım. Hayvansal da olabilir. Bitkisel de olabilir. O yüzden detay üretim yeri görülmedikçe, bilinmedikçe bu konuda sağlıklı yorum yapamayız. Analizde de bir şey çıkmaz. Yani bugün kreatini alalım ya da işte taurini alalım. Kaynak nedir? Bulamayız. Çünkü kimyasal değişim olmuştur. Şimdi soru şöyle gelebilir. Kimyasal değişim olmuşsa artık bu istihale değil midir fıkhen? Buna da evet denmez. Çünkü mesela atıyorum domuz. Domuz fıkhen zaten alınıp satılamaz. Domuzun istihalesi ancak zaruret varsa buna izin verilebilir denmiştir fıkıhta. Yani bir zaruret vardır. Atıyorum işte domuz tuz gölüne düşmüştür, tuz olmuştur. Domuz sabunlaşmıştır. Bunu kullanmak caiz midir? El cevap zaruret miktarınca bundan bir miktar kullanılabilir denilmiş. Ama bu şu demek değil. Domuzu al, çoğalt, ticari hale getir, fabrika kur. Bunun kemiğinden şunu yap, istihale yap. Yok, böyle bir şey yok. Sonuçta mecelledeki kaidelerden bir tanesi de içkinin sadece içilmesi değil, alınması, satılması, taşınması, depolanması, lojistiği haramdır. Domuz da böyledir. Aslında bu bir de şeyde geçer. Mal meselesi vardır fıkıhta. Mal. Bir şey mal mıdır, değil midir? Malsa ticareti caizdir, helaldir. Değilse helal değildir. Domuz mal değildir hocam. Yani bu buradan zaten golü yiyor tabiri caizse. O yüzden yani bir tane Johnny'nin domuzun işte atıklarından bir tanesini alıp da önümüze getirip de bize bunu satıp da biz bunun istihali oldu diyerek o domuz ticaretine destek olmak zaten fıkhen helal değildir.
Evet, burada artık kapıyı da aralamış oluyorsunuz, açmış oluyorsunuz.
Tabii ki.
Ve bundan sonra domuzla ilgili besleme, ticareti vesairesi yapılabilir anlamı taşımaya başlıyor.
Kesinlikle. O yüzden domuzun ticareti helal değildir. Hı hı. Ve bu ticari çarkın büyük ya da küçük herhangi bir çarkında dönmek uygun değildir zaten. Hı hı. Yani bu ticari çarkta biz niye arz talep dengesinde ve ticari kısımlarında bulunalım? Gerek yok. O yüzden bu tarz sporcu içeriklerinin içerisindeki proteinler isterse sentetik olsun, İsterse kimyasal reaksiyonlar üretilmiş olsun. Hı-hı. Üretim prosesleri yerinde görünüp bilinmeden Türkiye'de üretilmiyor. Bunlarla ilgili sağlıklı yorum yapmak doğru olmaz. Her
bunlar
zaman risk
genellikle
teşkil eder.
De Türkiye'de üretilmiyor.
Genellikle değil, hiçbirisi Türkiye'de üretilmiyor. Hı-hı. Türkiye'de sporcu içecekleri olarak üretilen yerli üretim olarak bilinen markalar şunu yapıyor. Tavrını alıyor, ithal ediyor. Kreatini alıyor. Bir de peynir asuyu tozunu alıyor. Aroma maddelerini alıyor. Karıştırıyor, bu kadar. Yaptığı iş bu. Kreatin ithal, taurin ithal, inositol ithal. Belki Türkiye'de üretilen bir peynir altı suyu tozu var, o kadar. O peynir altı suyu tozundaki işte peynir altı suyundan elde ediliyor ya, o da peynirin altından çıkıyor ya, o peynirdeki maya da yine ithal. Yani hep ithal ham maddelere temas ediyoruz. O yüzden şu an maalesef GİMDES sertifikalı bir sporcu içecekleri maalesef yok. Bu konuda bir yönlendirme şimdilik yapamıyoruz ama üzerinde çalışılan bir iş var. Bir firma bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hı hı. Eğer çözerse, sonuca ulaşırsa bu konuda da bir çözüm olacak. Ama bu çözüme kadar ben şunu tavsiye ediyorum. Sonuçta spor yapıldı. Hı hı. Kaslar boşaltıldı. Oralara protein girmesi ve kasa dönüşmesi gerekiyor.
Evet.
Acilen yarım saat içerisinde, 20 dakika içerisinde protein alman lazım spordan sonra.
Ne yapsın?
Yağsız lor yesin.
Yağsız lor.
Yağsız lor. Yağsız olması önemli çünkü yağ enerji yapmasın, kilo yapmasın. Hı hı. Yağsız lorda o kadar yüksek protein var ki. Yani belki o sporcu içeceklerinden daha fazla bile, miktar söylemeyeyim, belki protein içeriği vardır. Hı hı. Yağsız lor yerlerse evet belki sindirimi biraz daha meşakkatli olacaktır. Hı hı. Ama hemen tüketebilecekleri bir yağsız lor bulundursalar aynı işi yapar.
Çok güzel.
Neredeyse aynı işi yapar.
Yani buna bir alternatif de sunmuş
alternatif,
olduk.
Evet yani bir parça bir alternatif. Evet yani yağsız loru almak, bunu organize etmek bozulabilir, işte kokabilir falan. Ama yenecek kadar yanınıza aldığınızda diyorum ben spor yapanlara. Al yanına koy. O sırada 1-2 saat içerisinde zaten bir şey olmaz ona.
Tabii tabii çok da zor, evet, bir şey değil. Yani değil. Kolay bir alternatif sunuldu bence.
Aynen. Yağsız lor.
Yani az bir şey yiyebileceği kadar bir miktar, aynen, yanına alıp çantasını alıp gitse.
Aynen. Onu da helal sertifikalı şey alırsa yani iyi olur tabii. Yoksa yine mayadan kaynaklı şüpheliliğe maruz kalacaktır.
Evet. Yani orada da helal sertifikayı gözetmesi gerekiyor.
Tabii onu tavsiye ediyoruz.
Evet. Bununla alakalı şu taurin konusunda izleyicilerimizin içerisinde de mesela yapılabilecek tam anlamıyla bir girişim olabilirse mesela bu tarz olaylarda bu söylediğimiz bazı ürünler var. Bunlar sürekli yurt dışından geliyor. İthal olarak geliyor. Yurt içinde üretilmiyor. Hı hı. Girişimciler bu konulara da dikkat kesilirlerse çok güzel olur diye düşünüyorum.
Ya tabii yani bunların tamamı işte hep bizim ödevlerimiz diyeyim yani. Memleket, hı hı, olarak ödevlerimiz. Hı hı. Ne kadar şey ithal ediyorsak yani bunların tamamını yapmamız lazım.
İthal ettiğimiz her şeyi aslında burada yani kendimiz üretmemiz
aslında
gerekiyor.
Aslında yapamadıklarımız yapacaklarımızdır.
Evet.
Bakış açısıyla meseleye bakarsak ne kadar çok yapamadığımız var, aslında ne kadar çok yapacağımız var demektir bu.
Burada sizin ithal dediğiniz her şey bizim aslında bir ödevimiz olması
ödevimiz
gerekiyor.
Kesinlikle.
Doğru.
Yani evet yani bu tabii fizibilite meselesi. Gidip de bir üretici ya ben taurinle başlayacağım demez. Hı hı. Önce başka şeyler yapar. Taurini buraya belki ekleyiverir ama bundan daha önceliklerimiz var tabii.
Şimdi bir izleyicimiz Mao 25 rumuzlu Yahudi koşer helal temiz olabilir usulde kesilen hayvan eti yenir, yani koşer usulünde kesilen hayvan eti yenir demiş. Yani temiz kitabına usulüne uygun kesimdir, itikadını, namazını, faizini, zinasını bilemeyiz tarzında böyle bir hüküm cümlesi yazmış. Koşer sertifikasını konuşmamıştık biz, evet, geçtiğimiz bütün programlar içerisinde. Bu yorumu o yüzden aldım. Koşer sertifikası helal sertifika bulunamadığı yerlerde, başka ülkelerde bizim istediğimiz şeyi kapsıyor mu?
Asla kapsamaz. Çok net söylüyorum.
Ben Müslümanların... Ette kapsar mı mesela?
Hocam kesinlikle ben bu konuya karşıyım. Hı-hı. Çok sert bir şekilde reddediyorum ve Hı-hı. itiraz ediyorum. Ben Müslümanlardan çok defalar duyuyorum. Biz yurt dışına çıktığımızda helal bulamadığımızda koşer tercih ediyoruz.
Evet.
Asla doğru değil. İki cihetten dolayı doğru değil. Bir, şimdi bir defa Yahudi şeriatıyla İslam şeriatı aynı değil. Hı-hı. Kurallarımız aynı değil. Mesela bir Yahudi hahamı şarap içer. Şarap Yahudi Musevilik dininde serbesttir. Serbest. Koşerdir, uygundur. Hı-hı. Ya, rakı da içer, şarap da içer. Yani müskirat nevinden olan her şeyi kullanabilirler. Hı-hı. Dolayısıyla koşer belgeli bir üründe şarapla marine edilmiş bir balık, şarap sosunda işte soslanmış bir salata, şarapla bilmem ne yapılmış, pişirilmiş bir et. Hı-hı. Koşer belgelidir. Koşer belgeli olabilir ve bu onların dinince uygundur. Bize uymaz. Evet. Farklılıklarımız var. Bazı takvalı Yahudiler şarabın hepsini içmezler. Ancak hahamların yaptığı şarabı içerler. Hmm. Ama şarap içmiyorum diyen bir Yahudi bu göremezsiniz yani. Daha doğrusu şarap haramdır diyen, bizim dinimizce bize uymaz diyen bir Yahudi yoktur yani. Çünkü Yahudilik dininde şarap uygundur, helaldir.
Evet.
Hazreti Peygamber'le şarap haram kılınmıştır biliyorsunuz. Hazreti Peygamber'den önce İsa Aleyhisselam zamanında bile
bunun muharrifi de yani tahrif edilmişlikle de alakası yok değil mi?
Yok.
Yani bu önceden de
öyle.
Öyleydi.
Evet. Hı hı. Yani bunun tahrif edilmişlikle bir alakası yok. Hı hı. Hazreti İsa zamanında da şarabın haram olduğuna dair bir kayıt bildiğim kadarıyla yok. Hı hı. Hazreti Peygamber, hatta Hazreti Peygamber peygamberlik gelince bile hemen şarap haram kılınmadı.
Evet.
Biliyorsunuz belli hı hı. bir zaman geçiyor ve 3 merhalede haram kılınıyor.
Tedrici olarak.
Birinci merhale ayette başka bir şey söylüyor. İkinci merhalede ama yavaş yavaş bir hı hı. uzaklaştırma var. Artık üçüncü merhalede kesinlikle haramdır, şeytan işidir, pisliktir falan diye. Yani dolayısıyla şimdi Yahudi koşer belgesi, Yahudilere uygun koşer belgeli bir üründe alkol tehlikesi, şarap tehlikesi vardır. Bunun haricinde bazı Yahudi mezheplerinde mesela domuzun yağı, domuzun eti haramdır. Onlarca koşer değildir yani. Fakat domuzun yağından elde edilmiş bir monodigliserit, onlar da istihale oldu derler, tüketirler. Onlar ama şeye bakmazlar. Ya bunun ticareti de haramdır. Koşer değildir demezler.
Hah, ben bunu merak ediyordum işte.
Demezler.
Domuzun istihalesi caizdir derler, tabii. uygundur derler.
Aynen.
Ve bu ticarete konu edildiğinden dolayı da sıkıntı çıkmaz
onlarda. Ticari bir sorun yoktur onlarda bu konuda.
Alınır satılabilir domuz
evet,
eti.
Evet, sadece tabii yani mesela kendisi yemez ama alır satar, başkasına yedirir, kendisi parasını yer. Dolayısıyla onlarda bunun mal olması olmaması gibi alınıp satılması ile ilgili bir hat yoktur. Sadece bazı takvalı Yahudiler diyelim yani ya da mezhepsel farklı mezheplerdeki Yahudiler bu istihaleyi kabul etmiyorlar. İstihale olmaz diyorlar, geçiyorlar. Ultradoks Yahudiler diye geçer. İşte bazen daha takvalı Yahudiler diyelim. Hepsini geçiyorum. Bir Yahudiye güvenmek zaten doğru değil. Bir Müslümanın bir Yahudiye güvenmesini ben tasvip etmiyorum. Nereden biliyorsun bu Yahudi Siyonist midir değil midir? Ya takiye yapıyorsa? Bir Siyonist zihniyetli bir Yahudi senin haram yiyeceğini bilirse kendisi de yer hocam. Seni yemen hürmetine.
Bu çok önemli.
O yüzden bir Müslüman adam akıllı, uyanık, hüşyar olması lazımdır. Yahudinin ürününe niye güveniyorsun? Ama hocam ayet var. Tamam ayet var. Eyvallah bir şey demiyorum. Ayeti inkar etmiyorum, reddetmiyorum. Ehli kitabın kestikleri helaldir. Ama sen git gerçekten ehli kitap olup olmadığını teyit et bakalım. Nasıl teyit edeceksin? Teyit edebileceğin bir donen verin yok ki senin bu zamanda.
Yani koşer sertifikasına halal getirmek istemediklerinden dolayı et kesiminde çok dikkat ediyor olamazlar mı?
Ediyor olduklarını farz edelim. Ama Siyonist bir zihniyet. Yani Siyonist bir zihniyet. Siyonist zihniyet sana zarar vermek için her yolu işleyecektir, işleyebilir.
İşleyebilir, doğru.
O yüzden sen muhatap olduğun bir Yahudinin Siyonist midir, değil midir olduğunu kesin bilemediğin sürece bu konuda güvenmek ben doğru bulmuyorum. Tavsiye etmiyorum.
Kaldı ki Siyonist olmayan sayısı da ciddi anlamda az.
Az tabii.
Evet.
Evet.
Genelde herhalde %80'i 90'ı ya, Siyonist
vardır,
gibi.
Vardır. Hümanist Yahudiler de vardır. Ama ben bunu nereden bileyim?
Dolayısıyla bulabilmek zor.
Bir de yani et yemek zorunda mıyız? Biraz et yemesek ölecek miyiz yani? Ne kadar yurt dışına çıkacaksın? Bir 3 ay mı kalacaksın? Hocam proteinsizlikten evet. öleceğim mi diyorsun? Ne diyor? Yok yani böyle bir şey. Bir hafta çıkıyorsun. İki gün ananas ya, bir gün kuru fasulye ya, bir gün balık ya, iki günde çerez ya papağan gibi bir şey olmaz yani. Ölmez.
Peki hocam yurt dışına çıkan bazı yorumlarda var. Buraya almadım ama yurt dışına çıkan bir izleyicimiz yorumda şu şekilde soruyor. Hayrettin hocam yurt dışına çıktığında ne yapıyor acaba? Çok merak ediyoruz diye söylüyorlar.
Ben 3 defa çıktım. Daha fazla da çıkmak istemedim. Yani çıksam çıkardık ama.
Bu sizin için de çok zor bir şey. Yani gerçi herkes için zor da.
Zor.
Sizin bakış açınızda, takvanızdaki durumda biraz daha zorlaşıyor yani.
Yani iş. Evet. Bir defa gittiğimizde zaten steril ortamlarda yani bulunduk. Hı-hı. Tayland tarafında orada ananas yedik. İşte balık yedik. Pirinç yedik.
Et yemek çok zor.
Et yediğimi hatırlamıyorum. Hı-hı. Rusya tarafına gittiğimizde bir balık yine yedik. İşte uygun bir restoranta. Hatta ben pişirilen yere gittim baktım. İşte domuzla mamuzla var mı bir şey temas diye yoktu.
Yani o pişirilen yerde domuz da pişirilebilir.
Pişirilebilir. Genelde yapmıyorlar çünkü balıkla şey karışsın istemezler. Balığı ayrı yerde pişiriyorlar. İşte ona göre baktım biraz. Yani domuzun olduğu bir restoran olma ihtimaline binaen yokmuş diye duydum ama. Hı-hı. Yani dolayısıyla biraz incelemek gerekiyor. İşte sos kattırmıyorsun. Çünkü soslarda alkol bir şeyler olabilir. Balık pişir getir dedik yani hani başka bir şey yapma.
Balıkta yağ olayı.
Balıkta yağ olayı olmaz.
Izgara olduğu zaman
tabii olmaz. Tabii ızgara. Yani yağ kızartma, evet özür dilerim. Yağ tabii. kızartma diyorsan o zaten sıkıntılı. Izgarada pişir demiştik. Öyle yani biraz da sabredeceğiz. Ot yiyelim. Yani hatta detoks yapalım. Değil mi? Otofaji evet. yapalım.
Şöyle yani, bir hikayemiz vardı bizim. Hocam şimdi affınıza sığınarak onu söyleyeceğim. Sizinle böyle Türkiye içerisinde başka şehirlerde denetimler için çıktığımızda, gezdiğimizde orada sürekli et yemekten bahsediyordum ben de. Niye et yiyoruz? Başka bir yemek yiyelim. Kabilinden size sormuştum. Orada bir ifade kullanmıştınız. Yani eti çok severek yemiyoruz. Sadece ızgara ete bir şey bulaştırma ihtimalleri olmadığı için yiyoruz demiştiniz. Yani öyle o yüzden tercih ediyoruz. Çünkü diğer yemeklerde bir şekilde margarindir vesairedir birçok şey katılabiliyor. Tabii. Ve o sıkıntı olabiliyor. Yani eti lüksümüzden dolayı değil biraz da ızgara et. İçerisine çok fazla hiçbir şey katılamadığı için.
Evet.
O anlamda. Daha
yani güvenli bir etse, yani kesim usulü itibariyle güvenli olduğunu bildiğin bir etse, evet ızgara etlere çok ciddi bir şey yapamazlar, katamazlar. Hı-hı. Ama bugün sulu yemeklerde margarin bulunuyor, bulyon bulunuyor, işte peynir koymuşlar, lor koymuşlar. O yüzden bunları tek tek sormak yerine belki birinci güvenli gıda balık olarak ben genelde görüyorum, tavsiye Hı-hı. ediyorum. Değilse işte güvenilir bir tavuk olabilir. Sertifikalı işte tavuk da olabilir. Hı-hı. Ama sosuna dikkat etmeleri lazım. Evet et ama güvenli olan kesim usulüne itibariyle bilinen.
Bu yurt dışında çok ciddi bir sıkıntı değil mi?
Yurt dışı tabii.
Ben sıkıntı. Şunu bilmiyorum ama mesela ette domuz etiyle diğer koyun eti ya da işte dana eti çok hızlı ayrılabilir değil mi lezzet olarak?
Et olarak bakarsan şekli itibariyle bile ayırt edilebilir. Hı-hı. Ama iş kıymaya dönerse, köfteye Hı-hı. dönerse o artık zorlaşır. O yüzden yani bir pirzola, ya biraz etten anlayan birisi, hı hı. rengiyle, tekstürü, dokusuyla Aa. Anlar, ayırt eder.
Tadıyla zaten
karkas zaten eder. Bellidir. Hı hı. Tadından evet yani damak meselesidir. Tadıyla hı hı. anlaşılabilir durum da olabilir. Ama tadına gelene kadar oradan anlamışsak zaten yemişiz demektir. Oraya kadar gelmeyelim yani.
oraya kadar gelmeyelim. Doğru.
Şüpheleniyorsak et yemeyelim hocam. Ben bunu söylüyorum yani hı hı. baktın. Ben bir denetim sonrası akşam yemeği için 3-4 tane restoranta girip çıktığımı biliyorum yani.
Evet.
Girdim, çıktım, girdim, çıktım, girdim, çıktım. 4. 5. restoranta mı ne yemek yemiştik yani?
Ben yani, hatırlıyorum sizinle birlikte bu bunu yaptığımızı hatırlıyorum.
Evet, duruyoruz. Evet. Ama Cenab-ı Hak da öyle denk getiriyor ki bazen bu kadar amelden sonra çok da iyi usuller, çok da iyi yerler denk getirdiği, ikram ettiği olmuştur yani.
Ehli kitapla alakalı şöyle bir soru geldi. Sefer Er'in. Ehli kitap cünüpken kestiği yenir mi? Şimdi ben önce bu soruyu biraz yadırgadım. Ama sonra dedim ki yani çok da yadırganacak bir şey değil. Çünkü bu konuda böyle düşünülmesi lazım.
Ehli kitap olmasını konuşmaya gerek yok. Hı-hı. Genel olarak konuşalım.
Evet.
Cünüpken bir insanın kestiği hayvan yenir mi? Hı-hı. Şimdi burada fukaha şunu ayırıyor. Kesilen hayvanın mundar olması başka bir konudur. Kesen adamın günahkar olması başka bir konudur.
Evet.
Şimdi sen cünüpsün ve hayvanı İslami usulle kestin. Hayvan helaldir. Ama sen günahkarsın.
Evet.
Bu ayrı bir konudur. Mesela besmeleyi unuttun. Çekmedin. Hı-hı. Kasti olarak değil.
Unutarak.
Unutarak. Kasıtlı olmayan bir şeyle. Orada dikkatini vermedin. Bu konuda belki bir günahkar, işte bir mesuliyetin olabilir. Hı hı. Ama hayvan helaldir. Hayvana eziyet çektirdin. İşte ama ölmeden yine kestin. Yine sen günahkarsın. Yani fukaha şunu ayırıyor. Kesilen hayvanın mundar olması ile kesen adamın günahkar olması başka konudur. Cünüpken kesilen hayvanın eti haram olmaz, leş olmaz. Bu hep böyle bilinir. Sadece o adam günahkardır, günah işlemiştir. Öyle bir şey yapmaması lazım idi. Ama İslami usulle kesmiş ve kurallara riayet etmişse hayvan helaldir.
Şer'i hükümler delile dayanır ve tamamen zahiri hükümler üzerine bina edilir ya. Evet. Burada zahiri olarak yapılması gerekenleri yaptıysa mesele bitmiştir diyorsunuz
bitmiştir,
aslında.
Bitmiştir tabii. Geri kalan onun günahıdır.
Geri kalan onun günahıdır. Tabii. Diğer bir soruya geçelim. Bu arada bu sorumuzu Sefer
Er... Mesela buna bir örnek vereyim. Bir örnek daha olsun. Mesela sol elle kesmek. Mesela o da hayırlı işler sağ elle yapılması lazım. E hocam adam solak. Hayır, onu sağa alıştırması lazımdı anne babası. Hı hı. Orada bir günah vardır. Sol elle yemek gibi. Yani yemek helal. Sen onu haramlaştırdın. Yediğiniz helalleri haramlaştırmayın diyor Hazreti Peygamber. Sol elle yiyerek mesela. Yani senin günahkar olman başka bir konu demek istiyorum.
Evet, anladım.
Yani kişinin günahkar olması başka bir konu. Evet.
Domuz yemek haram. Kılı iş için kullanılabilir mi diye Hakan 0673 bu soruyu sormuş. Bir de kalp cerrahisi domuzun kalp kapakçığını insanda kullanıyor. Bu ayrı bir soru olarak alınması lazım ama domuz yemek haram, kılı iş için kullanılabilir mi? Bu sorunun cevabını az önce verdik.
Kullanılamaz. Ticari olarak bunu alıp satamayız.
Kalp cerrahisi domuzun kalp kapakçığını insanda kullanıyor.
Şimdi hocam bak şöyle bir durum var. Eğer sen hastaneye gittin, kalp kapakçığının değişmesi lazım geldiğine acil olarak karar verdiler ve o hastanede domuzdan başka kalp kapakçığı yok. Zarurettir. Vaktin de yoktur. Yapacak bir şeyin de yoktur. Bana o kalp kapakçığını takmayın, ölmek istiyorum diyemezsin.
Böyle bir şeyde hakkın yoktur.
Hakkın yoktur zaten.
Evet.
Ama doktor sana demiş ki bir hafta sonra seni ameliyata alacağız. Kalp kapakçığını değiştireceğiz. İşte burada bir zamanın var. Aslında bunu doktor sana vermiyor. Allah sana veriyor. Yani her şeyi yaratan Allah'sa sana o bir haftayı Allah vermiştir. Hmm. Cenab-ı Hak sana müsaade etmiştir.
Ne yapacağız peki o bir hafta?
Araştıracaksın. Domuz kalp kapakçığı var, metali var, sığırdan elde edileni var. İşte birkaç çeşidi var bu işin yani. Onların riskleri var. Ötekinin avantajı var, dezavantajı var. Ötekinin avantajı, dezavantajı var. Karar vereceksin. Yani burada evet hemen doktorlar der ki en iyisi bu domuzdur. Hı hı. En uygunu bu domuzdur. Şimdi yani buna hemen inanmak doğru
değil. Direkt bunu söyleyeceklerine eminim.
Yani söyleyecekler.
Domuz kapakçığı en iyisidir. Bunu tavsiye ederiz. Sığır kapakçığında şu riskler vardır. Bunu kabul ederseniz şöyle olur, sıkıntı olabilir gibi.
Metalde şöyle çıkacak. Riskler var falan filan. Yani metalde pil meselesi oluyor yanlış değilsem. Ama burada sonuçta her hastalığın şifası yaratılmıştır fakat hiçbir şifa haramda münderiş değildir. Hazreti Peygamber böyle buyurmuşsa, bunun helal yöntemi, alternatifi var demek istiyorsa o zaman helalde bu çözümü aramak lazımdır. Gidip de direkt hemen doktorların ya domuz en iyisi, niye en iyisi diyorlar? Çünkü en çok literatürde kullanılan, en çok tecrübe ettikleri şey bu.
Evet.
O yüzden buna teşvik ediyorlar, yönlendiriyorlar. En tecrübeli olduğumuz nokta burası, bunu diyorlar. Ama burada diğerlerini de Cenab-ı Hak bir çözüm olarak önümüze getirmişse bunları tercih etmek daha istikametli olur diye düşünüyoruz.
Şimdi bu minvalde yine aynı konuyu devam ettirelim. Takvalı olmaya çalışan Berrin Kaya bu arada sormuş soruyu. Takvalı olmaya çalışan bir hasta doktor tavsiyesiyle sürekli heparin kullanmak zorunda. Bugün kan sulandırıcılarının çoğu domuzun bağırsağından elde edilmektedir. Türkiye bu ilacı ithal etmektedir. Bu ilaçların şu an ülkemizde muadili yani helal üretimi yok. Geçen yıllarda Diyanet'in fetva kurulundaki bir bayan hocaya sorduğumda ülkemizde bu ürünün muadili yoksa kullanmanızda beis yoktur dendi. Zaruret hasıl olunca haramlar helal olabiliyormuş. Yıllardır hem gıda hem sağlık alanında kullandığımız ürünlerle ne kadar haram tükettik farkında olmadan. Bunun vebali ve sorumluluğu kimin üzerinde olacak ahirette? Bu yorum çok uzundu. Ben mümkün olduğunca kısalttım. Ama bu böyle içten bir yakarış yorumu. Bunu almak istedim özellikle. Eyvallah. Bu tamamen tıp literatürünü dışarıya bağlamamızla alakalı bir durum gibi geliyor.
Tabii kesinlikle. Bir de hocalar tabii hemen inne zarurat tubu'l mahzurat kaidesini alıp yapıştırıyorlar buraya. Zaruret fetvasını. Ya tamam zaruret varsa elbette bir şey denilmez ama biraz önce bahsettiğim hadiste helal alternatifi yaratıldı. Sen bunu ara, bul, keşfet diyorsa Hazreti Peygamber, biz tamam işte bunu kullanıyorum, bitmiştir diyemeyiz. Onu kullanırken bile helal arayış içerisinde bulunmamız lazım. Ama hocam 30 yıldır arıyorum, bulamıyorum mesela. Tamam bulama, ararken öl. Öldüğün an arıyor ol. Cenab-ı Hakk'a de ki arıyordum ya Rabbi de. Çok, kötü bir şey mi bu?
Bu çok önemli bir yaklaşım.
Evet yani
işte.
Ben bulamadım ya Rabbi. Nereden biliyorsun? Araştır bakalım. Yani ben hanım hastalandığında bir mesele vardı. İşte avasküler nekroz gibi bir teşhiste bulunulmuştu. O zamanlarda işte hamilelik sürecinde ortaya çıkan bir hastalık. Femur başlarında bir iltihap. Yani hülasası şu. 18 milyon doktor dünyada var ve çözüm yok. Hemen tabii ağlamalar, işte üzülmeler.
Ne demişlerdi? Çözüm yok derken?
Çözüm yok. Bu meselenin çözümü yok. Bu femur başı. Şöyle bir eklem var burada. İçerisinde ödem var. Evet, PRP ve enjeksiyonla bir takım uygulamalar var ama %20-30 civarında başarı elde edebiliyoruz. Sonra tekrarlayabiliyor. Çözüm ne? Burayı keseceğiz. Bunun yerine platin takacağız. Ama platinin ömrü 10 yıl. 10 yıl sonra tekrar bir kere daha takabiliyoruz. Üçüncüye bacağı kesiyoruz.
Oo.
Çözüm bu. Yani 18 milyon doktor bunu söylüyor. Dolayısıyla ben dedim ki ya o zaman hanıma da işte kayınvalideye de üzüldüler tabii. Haklı olarak çok üzüldüler. Böyle bir doktor da tabii direkt bunu söylemiş yani. İşte bacağı keseriz demiş. Yani doktor da
doktorların böyle bir hali var zaten. Direkt hemen yani en kötüsünü söylemeye çalışıyorlar.
Evet. Ben dedim ki ya dur bakalım bir işte yani hanım dedim yani Cenab-ı Hak sonuçta yaratmışsa bize düşen şey bunu bulmaktır dedim yani. Niye hemen ümitsizliğe düşüyorsun? Bir arayalım bulalım bakalım. Arayalım bakalım dedim. Çok sürmedi ya. Cenab-ı Hak bize 4 ayda buldurdu ya. 4 ay. 4 ayın sonunda tamamen iyileşmiş olarak ve bulduğumuz çözüm neydi? Sülüktü. Sülüktü hocam yani. Bak bir şey
kadar,
değil yani.
Bu kadar basit
Profesör,
ve kolay bir çözüm.
Profesör doktor sülük hani diyorlar ya.
Evet. Evet.
Yani şimdi demek istediğim şey şu. Aslında dibimizdeki bir kara hindiba, dibimizde bulunan bir damar otu, dibimizdeki bir ebegümeci, bir sülük, bir bilmem ne uygulaması belki bizim dermanımız ama bilmiyoruz. Biraz o yüzden diyorum ki geleneksel kadim tıbbımızı, İbn Sina tıbbını, Farabi, Lokman Hekim, Tıbbı Nebevi'yi araştıralım. Soruşturalım. Evet. Güvenli olduğunu bildiğimiz, global güçlerin içerisinde olmadığı kesin yok değil mi? İbn Sina tıbbında ne var? Global güç mü var?
Tabii alternatif yani, tıp diye adlandırdıkları.
Hayır.
Aslında alternatif bile değil o. Bizim gerçek tıbbımız.
Tıp. Evet. Sonrakinden çıkan alternatif. Ama mesele şu bak altını çiziyorum. Globallerin elinin olmadığı bir yer burası. Lobilerin bulunmadığı yer burası. Güvenli bir yer.
Evet.
Acaba İbn Sina şey miydi? Hani acaba ajan mıydı? Mason muydu falan demeye gerek yok yani. Hani demek istediğim şey ya bu adamın ortaya koyduğu tıbbı bugün başta Yahudiler kullanıyor zaten. Bize ilaç satıp, üretip satan Yahudiler kendisi İbn Sina tıbbını kullanıyor. Çok açık bir mesaj değil mi bu?
Evet.
Yani bence çok açık bir mesaj yani.
Yani bir hocamızın sanırım İhsan Fazlıoğlu olabilir. O hocamız tıpla ilgili güzel bir konferans düzenleyecekler. İbn Sina'dan da bu işi bilen, bu işin detayına hakim olan bir hoca arıyorlar. Evet. Ve bütün dünyada en iyisini de bulalım istiyorlar. Türkiye'de bakıyorlar, çok fazla İbn Sina'nın tıp literatürüne hakim olan hoca bulamıyorlar. Ve İsrail'den buluyorlar.
Çünkü İbn Sina, El Kanun Fit Tıp, yanlış telaffuz etmediysem, bu kitabın ilk tercümesi İbranicedir.
Evet.
Ve yanlış değilsem 13 defa tercüme edilmiş farklı usullerle. Yani İbn Sina tıbbını en çabuk öğrenen kavim Yahudiler.
Evet.
İsrailler.
Ve o hoca da şöyle diyordu. Bilen yönetir hocam diyordu.
Evet.
Onlar biliyorlar
evet.
ve bildikleri için bunu bu şekilde yapıyorlar. Bilen yönetir.
Evet.
Bizim bilmemiz gerekiyor bunların detaylarını diye
kesinlikle
söylemiştim.
Kesinlikle. O yüzden biz diyoruz ki evet modern tıbbı biz tukaka demiyoruz. Çöpe atmıyoruz. Bir yerin kırıldığı zaman yine doktora gideceksin.
Evet.
Kanser oldun muydu çözüm yoksa yine Allah korusun ilaçları kullanacaksın. Ama önce güvenli olan geleneksel yöntemlerimizde bir çözüm arayışına girelim. Bulamazsak ötekinleri kullanalım. Diğerlerini kullanıyorken de ya biz bunları kullanıyoruz deyip arayışı bırakmayalım. Her daim arayış içerisinde olalım. En kötü ihtimal Cenab-ı Hakk'a diyeceğimiz söz ya Rabbi ararken öldüm.
Evet.
Ararken huzuruna geldim diyebilelim.
Alternatif arayışında her zaman olalım.
Evet.
Yani bize sunulan net bir şey var belki ama var olan modern tıbbın içerisinde ve kullanmak da zorundayız. Onu kullanırken alternatif de doğal arayışımızda olsun.
Kesinlikle.
Ve o doğal arayışımızla birlikte en azından onu kullanmaya devam edelim. Belki Allah doğal arayışında bize daha iyisini bulduracak ve o modern tıbbın bize önerdiği ilacı bir anda keseceğiz, atacağız. Ve bu şekilde
buldurmaya yolumuza
devam edeceğiz.
Buldurmaya da bilir. Ben alerji hastasıydım. Yaklaşık 10 sene. 10 seneye yakın zaman aradım ben bunun çözümünü. 10 seneye kadar aradım yani. Bir sürü şey denedim. 10 sene, yaklaşık 8 senenin sonunda tam çözümü buldum. Elhamdülillah. Bulamayabilirdim.
Neyle buldunuz?
Onu da sonra konuşalım.
Olur hocam. Sonra konuşalım çünkü zaten vaktimiz de bitti. Efendim bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.